SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 27 Temmuz 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin Ulusu'nun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra dün resmen göreve başlayan yeni parlamentoya bakacağız. Programın ikinci yarısında ise Avustralya'da bahşiş kültürünü mercek altına alıyoruz. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Avustralya İstatistik Bürosu bugün son 31 yılın en yüksek enflasyon rakamını açıkladı. Tek Ulus Partisi Senatörü Paulin Hanson, Senato'da yapılan Avustralya yerlileri şükran törenini protesto ederek salonu terk etti. Irak hükümetinin Türkiye'yi sorumlu tuttuğu Zaho saldırısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda görüşülüyor. Avustralya İstatistik Bürosu bugün son 31 yılın en yüksek enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre Avustralya'da enflasyon yıllık bazda %6.1'e ulaştı. Uzmanlar rakamın 6.2 olacağını tahmin ediyordu. Rakam 1990 yılının son çeyreğinden bu yana ulaşılan en yüksek rakam. Yüksek enflasyon, ev kredi faiz oranlarının ve geri ödemelerinin artması anlamına geliyor. Uluslararası Para Fonu ise dünya ekonomik durumu tahminini yayınladı ve Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa'da ekonominin daha da yavaşlayacağını tahmin ettiğini açıkladı. Ukrayna Savaşı, enflasyonda beklenenden daha hızlı yükseliş ve sıkı para politikaları küresel ekonomiyi olumsuz etkilemeye devam edecek. Uluslararası Para Fonu geçen yıl, bu yıl için dünya ekonomisinin %6.1 büyüyeceği tahmini yapmıştı. Fon bu tahminini %3.2'ye indirdi. CNN televizyonda konuşan Uluslararası Para Fonu Müdürü Kristina Georgieva, küresel çapta bir ekonomik durgunluk beklememekle birlikte dünyanın daha da yoksullaşacağını kaydetti.
What we are mostly concerned is, are we now stepping into a period of time of economic fragmentation?
Federal parlamento dün açıldı. Başbakan Anthony Albanese bugün ilk kez soru-cevap bölümünde muhalefetin sorularını yanıtlıyor. Dün İşçi Partili Milton Dick, Temsilciler Meclisi, Sue Lyons, Senato Başkanlığına seçildi. Muhalefet lideri Peter Dutton bugün yeni görevinde ilk kez söz alarak hükümete soru soracak. Yeni parlamentoda ana muhalefet dışında kalan bağımsızlar ve diğer küçük parti milletvekillerinin sayısı arttığı için bu grubun soru-cevap seansındaki soru sorma sayısı birden 3'e çıkarıldı. İşçi Partisi hükümeti iklim değişikliği yasa tasarısını bugün meclise getiriyor. Yasa teklifi iklim değişikliğine yol açan gazların atmosfere salınmasının 2030 yılına kadar %43 oranında azaltılmasını, 2050 yılında sıfıra indirilmesini öngörüyor. Teklifin yasalaşması için Senato'da İşçi Partisi dışındaki senatörlerin de teklifi desteklemesi gerekiyor. Tek Ulus Partisi Senatörü Paulin Hanson bu sabah Senato'da yapılan Avustralya yerlileri şükran töreni sırasında protesto ederek salonu terk etti. Hanson salondan ayrılmadan önce bağırarak hayır ne şimdi ne de gelecekte bu töreni kabul etmeyeceğini söyledi.
I acknowledge the Ngunnawal and Ngambri peoples who are the traditional custodians of the Canberra area and pay respects to elders past and present of all Australia's Indigenous peoples. Thank you.
Hanson daha sonra aborjin bayrağının Senato salonuna yerleştirilmesi önerisine de karşı olduğunu kaydetti. Hanson'a göre uygulamalar eşitliğe aykırı ve bölücü. Dün Avustralya çapında COVID-19'dan ölenlerin sayısı 24 saatte 100'ü aştı. Bugün Victoria'da 32 kişi öldü, 12.653 yeni vaka belirlendi. Victoria'da COVID-19'dan hastanede yatanların sayısı 872. New South Wales'te ise 24 saatte 20 kişi hayatını kaybetti. New South Wales'te vaka sayısı 16.173 olarak açıklandı. New South Wales hastanelerinde COVID-19'dan yatanların sayısı 2.275. Queensland'da da son 24 saatte 19 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti. Bu eyalette de 8.209 yeni vaka belirlendi. Queensland hastanelerinde 1.023 COVID-19 hastası tedavi görüyor. Queensland Başbakan Yardımcısı 23 aylık bir bebeğin dün gece tedavi için bulunduğu çocuk hastanesinde COVID-19'dan öldüğünü açıkladı. Çocuk hastaneye pazar günü getirilmişti. Tazmanya'da da COVID-19'dan son 24 saatte ölenlerin sayısı 4 oldu. Son açıklanan verilere göre Avustralyalı yetişkinlerin yaklaşık yarısı Haziran ayı başı itibariyle COVID-19'a yakalandı. Aynı verilere göre nüfusun %25'inden fazlası virüsü son 3 ay içinde kaptı. Melbourne Belediyesi ulusal uzlaşmanın bir parçası olarak başlattığı incelemede 26 Ocak Avustralya gününü iptal edip etmeyeceğine karar verecek. Belediye Başkanı Sally Capon, pazartesi günü meclis gündemine getirdiği inceleme tasarısı kabul edildi. İnceleme sonucu tartışmaya 6 Eylül'de açılacak. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump seçimi kaybettikten bu yana ilk kez başkent Washington'a döndü ve 2024 seçimlerinde yeniden aday olacağının işaretini verdi. Bir toplantıda konuşan Trump, 2020 seçimlerinde yapılan sahtekarlıklarla seçimin kendisinden çalındığı iddiasını tekrarladı.
I would say I ran the first time and I won. Then I ran a second time and I did much better. We got millions and millions more votes.
Aynı toplantıda Trump'ın yardımcılığını yapan Mike Pence de konuştu. Pence ise geçmişe değil geleceğe bakılması gerektiğini söyledi. Öte yandan Amerikan Adalet Bakanlığı Trump'ın seçimleri kaybetmesini önlemek için yaptıkları konusunda araştırma yürütüyor. Washington Post gazetesi bakanlığın Beyaz Saray görevlilerinin ifadesini aldığını duyurdu. İngiltere'nin iki başbakan adayının televizyon tartışması sunucunun yayın sırasında bayılması üzerine iptal edildi. Boris Johnson'dan boşalan başbakanlık koltuğuna aday olan Liz Truss ve Rishi Sunak'ın katıldığı bir saat sürecek canlı yayının yarısında kamera Truss'ın Ukrayna konusundaki konuşmasını gösterirken tartışmanın moderatörü Kate McKinn baygınlık geçirdi ve yere yığıldı.
The cost of not doing anything to stand up to Vladimir Putin is immense. If he succeeds in Ukraine, he's not going to stop there. He's going to challenge the freedom and democracy.
Tartışmayı yayınlayan Talk TV'den yapılan açıklamada McKinnon'ın sağlık durumunun iyi olduğu, doktor tavsiyesi üzerine programın iptal edildiği kaydedildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler karşıtı yapılan gösterilerin ikinci gününde en az 15 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Kalabalığın Goma ve Butembo kentlerinde Birleşmiş Milletler alanına saldırdığı, ölenler arasında Birleşmiş Milletler görevlilerinin de bulunduğu kaydediliyor. Protestocular geçtiğimiz günlerde Goma'da Birleşmiş Milletler depolarına saldırmış ve MONUSCO adıyla bilinen Birleşmiş Milletler İstikrar Misyonu'nun ülkeden ayrılmasını talep etmişti. Göstericiler MONUSCO'nun militanların şiddetine karşı sivilleri yeterince korumadığını öne sürüyor. Rusya'dan aldıkları gazı kesecek olan Avrupa ülkeleri ellerindeki gazı idareli kullanma kararı aldı. Dün Brüksel'de toplanan Avrupa ülkeleri enerji bakanları bu amaca yönelik bir planı kabul etti. Plana göre Ağustos ve Mart ayları arasında gaz tüketimi bütün Avrupa'da %15 azaltılacak. 1948 yılında Adelaide'da Somerton sahilinde bulunan ve kim olduğu belirlenemediği için Somerton Man olarak adlandırılan erkek cesedinin kimliği belirlendi. Yıllardır cesedin kimliğini belirlemeye çalışan araştırmacı Derek Abbott'a göre ölen kişi Melbourne doğumlu elektrikçi Carl Webb. DNA örneğinden aile ağacı oluşturma konusunda uzman Adelaide profesörü Abbott, cesedin kimliğine saç örneğinden ulaştığını kaydetti. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Irak hükümetinin Türkiye'yi sorumlu tuttuğu Zaho saldırısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Türkiye, biri bebek, 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusunun PKK olduğunu ileri sürüyor. TRT'de bir programa katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saldırının sorumlusunun Türkiye olmadığını söyledi.
Türkiye'nin dostlarıyla, kardeşleriyle böyle bir eyleme girmesi mümkün değil. Biz böyle bir şey yapamayız. Dert, Türkiye ile Irak arasındaki olumlu gelişmeleri bozmak.
Irak Dışişleri Bakanı ise bu sabah Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Irak ve Türkiye arasında Türkiye'nin Irak topraklarında PKK'ya karşı operasyon yapması konusunda bir anlaşma bulunmadığını söyledi. Öte yandan bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmamakla birlikte Irak'ın Musul kentinde bulunan Türkiye konsolosluğuna 4 roket fırlatıldığı haber veriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT canlı yayınında konuştuğu sırada yayınladığı videoda otomobilde ÖTV vergisini indireceklerini söyledi.
Nüfusumuzun %95'inin sıfır araç alma ihtimali artık kalmadı. İlk yapacağımız işlerden biri 1.6 motor otomobillerde vergileri 4'te 1'i oranla indirmek olacak. Tek yapmanız gereken şimdilik araba alımını ötelemek, iktidarımızı beklemek.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından birkaç saat sonra resmi gazetede yayınlanan kararda ÖTV vergisinin indirme, yükseltme ve iptal etme yetkisi Cumhurbaşkanlığına verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Yapılan oylamada Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti dokunulmazlığın kaldırılması yönünde oy kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi red oyu verdi. Sağlığa ve çevreye zararlı asbestos bulunan Brezilya donanmasına ait savaş gemisinin Ali Ağa'da sökümü için Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından izin verilmesine yönelik protestolar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gemiyi söküm için Hindistan'ın kabul etmediğini söyledi. Gemide binlerce ton asbestos bulunduğu ve sağlığa zararlı olduğu kaydediliyor. Öte yandan İşçi Sağlığı İş Güvenliği Meclisi, Ali Ağa İş Cinayetleri raporunda 2013-2022 arasında Ali Ağa'da en az 97 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Raporda gemi sektöründeki ölüm oranının Türkiye genelinin 30 katı olduğu bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Gamze Taşciğer, sosyal medyada kadınları hedef alan video yayınlayan Halil Konakçı adlı imamı meclis gündemine getirdi ve görevden alınmasını istedi. Konakçı videoda sokaktaki kadınları kasap dükkanındaki ete benzetmişti.
Bak sokaklar ne hale geldi, kasap dükkanı gibi. Et görmekten dişimiz dışımıza çıkıyor artık.
Türkiye'nin sefalet endeksi son 25 yılın en yüksek seviyesine çıkarak Mayıs ayı sonunda 84.4 oldu. Sefalet endeksi işsizlik ve enflasyon oranının toplamından oluşuyor. Endeks bir ülkenin ekonomik durumu hakkında fikir veren basit ama önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Türkiye Şubat ayında sefalet endeksinde gelişmekte olan ülkeler arasında birinci sıraya yükselmişti. Para durumunu veriyorum. 1 Avustralya doları 12 lira 42 kuruş, 69 Amerikan ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumu da şöyle. Perth yağışlı 20, Adelaide parçalı bulutlu 16, Melbourne yağışlı 15, Hobart yağışlı 14, Canberra güneşli 15, Sydney güneşli 17, Brisbane güneşli 19 ve Darwin güneşli 32 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Haber Bülteni için arkadaşımız İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan Federal Parlamento'nun resmi açılışıyla ilgili bir bölüm var. Sonra da Avustralya'da bahşiş kültürünü inceleyeceğiz. Bize mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz için telefon numaramız 0429 99 62 63. Şimdiden çok sayıda mesaj gelmeye başladı bile. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz de SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, COVID-19 pandemisinde zirveye yaklaşıyoruz. Son günlerde dün 100 kişi öldü bir gün içinde COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı Avustralya'da. Bugünse en az 82 kişinin son 24 saatte COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği belirtiliyor. Victoria'da 32, New South Wales'da 20 ve Queensland'da 19 kişi COVID-19'a bağlı nedenlerden dolayı son 24 saatte hayatını kaybetti. Ve bunlardan birinin de haberlerde dinlediğiniz Queensland'de 23 aylık bir bebek 2 yaşına girmesine bir ay kala bebeğin öldüğü belirtildi. ABC'de ailesiyle röportaj var. Gayet yani çok büyük kriz yaşıyorlar tabii anne ve babası. Dün bu arada bir Güney Avustralya'dan bir profesör, epidemiyolojist Adrian Esterman'ın bir mesajı vardı Twitter'da. Büyük paylaşım aldı. Sovyet lider Joseph Stalin'in söylemiş olduğu bir sözü alıntıladı. Bir ölüm trajedi, 1 milyon ölüm bir istatistik demiş Joseph Stalin geçmişte. Sonra da şöyle bir mesaj paylaştı Profesör Adrian Esterman. Her gün COVID-19'dan ölenlerin sayısını açıklarken insan bir yerden sonra alışıyor. Ama her ölüm matem tutan bir aile, unutmayalım diyor Profesör Esterman. Bu arada Avustralya Tıp Derneği'nden Chris Moy, federal hükümeti kınadı. Yüz maskesini zorunlu hale getirmediği için sorumsuzlukla suçladı. Şu anda yeni göreve başlayan hükümeti. Şu anda ABC'de de takip ediyorum. Federal Meclis açılışında soru cevap bölümünde Federal Başbakan Albanese bakanlarıyla beraber soruları cevaplıyor ve Temsilciler Meclisi'nde herkesin yüzünde, konuşanlar dışında, yüz maskesi var. Yani sonuçta yüz maskesi çok önemli. Bu arada 4. aşılar, 30 üzeri herkesin 4. aşısını olma hakkı var Avustralya'da. Bunu da belirtelim. Necdet Çimenli Bey günün en önemli öne çıkan haberini hakkında bir mesajda bulunmuş. Avustralyalılar son 21 yılın en yüksek enflasyonunu yaşayacak, %6.1'lik enflasyondan bahsediyor Necdet Bey. İnşallah Albanese bu konuda olumlu işler yapar demiş bu dinleyicimiz. Varcan Sayat Bey, Avustralya'da enflasyonun bir senede %300 artması, yani 3 kat artmasından bahsediyor. Geçen sene %2'lerdeydi, şimdi %6'larda. Tek korkumuz Kılıçdaroğlu'nun çıkıp bunun da sebebi Erdoğan demesi olacaktır demiş bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz, Başkomutan İslami Değerleri Yüksek Başkan Erdoğan'ın isim babası olduğu Bay Kemal demiş ki, ben seçim kazanıp iktidar olana kadar araba satın almayınız. Bu demek oluyor ki bu sözü tatbik edecek olanlar en az 20 yıl daha arabasız kalıp 3 tekerli bisiklet kullanmaya devam edecekler. CHP'nin ortaçağ zihniyeti bir ileri 3 geri, niçin 70 senedir iktidar olmamanın sebeplerinden yalnızca bir tanesi demiş bu dinleyicimiz. Ali Değerumuzu dinleyicimiz de aynı konuda mesaj göndermiş bize. Doğru konuşmayan Kılıçdaroğlu, araba almayın ucuzlatacağız demiş. Kılıçdaroğlu bir karar ver, vatandaş aç diyorsun, sonra da araba almayın diyorsun. Vatandaş aç değilmiş, hem de araba alım gücü varmış, senin açıklamalarınla öğrendik diyor bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, federal parlamento dün açıldığı resmi törenlerle ve bugün haberlerde dinledik. Queensland'de senatör Pauline Hanson'da yerli törenlerine protesto edip yine ismini öne çıkardı bugün. 21 Mayıs'ta yeni meclisi seçtik ve dün parlamento resmen açıldı. Törenler bugün de devam ediyor ve şimdi soru cevap kısmındalar. Uzun süredir alışık olduğumuz liberal başbakan yok şu anda. İşçi Partili Başbakan Albanese soruları cevaplıyor. Evet sayın dinleyiciler, şimdi parlamento törenleri hakkında derlediğimiz bölümü dinliyorsunuz. Dün Avustralya'nın 47. parlamentosu resmen göreve başladı. 21 Mayıs'taki seçimlerden sonra ilk defa toplanan meclisin açılışında duman töreni, toprağa hoş geldiniz töreni ve kiliseye ziyaret vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri 8. kez hükümet değişiyor. Yeni parlamento duman töreniyle yeni yasama yılına başladı. Duman töreni 2008'den beri açılışın bir parçası ve bunu törenin bir parçası yapan da bir işçi partisi hükümeti olmuştu. Şu anda ana muhalefetin lideri olan Peter Dutton da 2008'deki töreni bu yüzden boykot etmişti. Şimdi yaptığının hata olduğunu kabul ediyor. Başbakan Anthony Albanese 2008'den beri çok yol alındığını söyledi. Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da seçmenlerini temsil eden rekor sayıda Avustralya yerlisi olduğunu not eden Albanese, bunun son derece iyi bir gelişme olduğunu da sözlerine ekledi. Parlamentonun ilk günü genelde tarihteki geleneklere dayanan bir dizi törenden oluşuyor. Duman töreninden önce başbakan ve muhalefet lideri çok sayıda Hristiyan mezhebi barındıran kilisede bir araya geldi. Her yasama yılı kilisedeki ayinle başlıyor, sonra resmi açılışa geçiliyor. Bu da Senato'da tüm vekillerin ve senatörlerin önünde genel valinin vekili, Yüksek Mahkeme Başkanı Susan Kiefel tarafından yapıldı.
I declare open the 47th Parliament of the Commonwealth.
Sonra da ilk defa meclise gelen vekiller yemin ediyor.
Honorable members, please take the holy book in your right hand. Do each of you swear that you will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, her heirs and successors according to law, so help you God.
Sonra da gizli oylamayla Senato'nun ve Temsilciler Meclisi'nin başkanları seçiliyor. Senato'nun başkanı İşçi Partisi'nden Sue Lyons, Temsilciler Meclisi'nin başkanı da İşçi Partisi'nden Milton Dick oldu. Bugün de meclis gerçek işine dönüyor. Bugünkü soru cevap zamanında muhalefet yeni hükümeti zorlayacak sorular sormak için sıraya girecek. Bugün ayrıca kraliçenin temsilcisi Genel Vali David Hurley Senato'da hükümetin hazırladığı yasama programını okuyacak. Geleneklere göre Genel Vali Temsilciler Meclisi'ne giremiyor. Britanya'da 1600'lerde o dönemin kralı avam kamarasında birkaç vekili tutuklamaya çalışmış ve bu yüzden o günden beri kral veya temsilcileri Britanya'da avam kamarası olarak bilinen Temsilciler Meclisi'ne giremiyor. Bu arada Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı seçilecek bugün ve ilk defa meclise seçilen vekiller ilk konuşmalarını yapacaklar. Yeni İşçi Partisi vekili Sally Stu bunun kendisi için ne anlama geldiğini SBS'e anlattı.
We need to show that it's important to have the parliament more reflective of the community.
Parlamentonun temsil ettikleri toplumları yansıttığını emin olmamız gerekiyor diyen vekil, bugün Temsilciler Meclisi'nde otururken kendime sonunda burası gerçekten seçmenleri temsil ediyor diye düşündüm diyor. Hükümetin önümüzdeki günlerde sunacağı 18 ayrı kanun teklifinden en önemlisi iklim değişikliği tasarısı. Başbakan Albanese 2030'a kadar emisyonu %43 azaltma hedefini kanunlara geçirmek niyetinde olduğunu söylüyor.
We have a mandate for it. We intend to pursue it. I'd say to both the coalition but also
seçmenin açık bir şekilde bu hedefi desteklediğini belirten Albanese, tüm bağımsızlara ve koalisyona şunu demek istiyorum. Avustralyalılar, iş dünyası bu konuda geçmiş bölünmenin aşılmasını istiyor diye konuşuyor. Koalisyon %43 hedefini desteklemeyeceğini açıkça belirtti. Ama şimdiden bir liberal vekil partisinin tutumuna karşı teklife destek verebileceğini söylüyor. Tazmanyalı liberal Bridget Archer, birkaç ay önce trans çocukları korumak için de dini ayrımcılık yasasında partisine karşı tutum almıştı.
I think, you know, it's never your natural sort of starting point. I don't think anybody comes here and says, well, you know, I want to be difficult. I feel that I must always.
Kimsenin buraya gelip her şeye karşı çıkacağım, her şeyi zorlaştıracağım demediğini düşündüğünü söyleyen vekil, bu yüzden önüne getirilen tüm tekliflere Bass bölgesinin seçmeninin çıkarı doğrultusunda baktığını, sonra Liberal Partisi'nin çıkarlarına ve sonra da kendi çıkarlarına baktığını söylüyor. Federal hükümetin tasarıyı Senato'dan geçirebilmesi için İşçi Partisi'nin dışında Yeşiller artı bir senatörden destek alması gerekiyor. Yeşillerin lideri Adam Bent, pazarlıkların devam ettiğini söylüyor.
I think everyone across the country would be in agreement that while we...
Bent, ülke çapında herkesin fikir birliğinde olduğu şeyin iklim değişikliği tasarısı görüşülürken sorunu daha da kötüleştirecek yeni kömür ve doğalgaz sahalarının açılmasının engellenmesi olduğunu belirtiyor. Sayın dinleyiciler, biraz önce bahsettik, enflasyon 10 yıllardır en yüksek seviyede Avustralya'da ve önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faizleri arttırmaya devam etmesi bekleniyor. Şu anda faizler %1.35 ve bunun artacağını kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar 2.5'a kadar yükselmesi mümkün. Uzmanların görüşüne göre Türkiye'de enflasyon çok daha yüksek tabii. Enflasyona karşı ortodoks müdahalelerin başında faiz geliyor. Türkiye'de bu faizi kullanmamanın nedenleri Cumhurbaşkanı Erdoğan istememesi ana nedeni ve bunun da enflasyonu körükleyici sonuçları var. Enflasyonu, yani Türkiye'de enflasyonun yükselmesini indirmek için faizleri yükseltmemesinin nedeni ekonominin küçülmesini önlemek. Şu anda faizlerin yükselmesi Amerika, Avrupa ve Avustralya dahil olmak üzere sonucu ekonominin yavaşlaması olacak. Federal Hazine Bakanı Jim Chalmers da bu konuda açıklamalarda bulundu. İşsizliğin artması ve ekonominin yavaşlaması da bekleniyor faizlerin artmasıyla beraber. Ancak genel olarak dünyada enflasyonun çok daha zarar verici ekonomiye bir etken olduğu düşünüldüğü için yüksek işsizlik ve yavaşlayan ekonomi kabul ediliyor birçok ülkede. Şimdi sizden gelen mesajlara dönecek olursak, ismini vermeyen bir dinleyicimiz, BS Rumuzu dinleyicimiz pardon, insanlar Türkiye'de ekmek bulamazken Kılıçdaroğlu yeni araba alma ve kokusundan bahsetmesi sürdürdüğü siyasetin göstergesidir. Asıl sorunları anlatamayan birisi tabii ki bunca yıl seçilememiş diyor bu dinleyicimiz. Kılıçdaroğlu'nun araba konusunda ÖTV'yi azaltması konusundaki yorumları, açıklaması bayağı tepki çekti dinleyiciler arasında. Pauline Hanson'ın yaptığı ve ne kendisine ne de çok uluslu Avustralya'ya yakışmadı. Çok çirkin bir düşünce diyor Necdet Çimenli Bey. Pauline Hanson genelde böyle tepkiler veriyor. Aslında beklenen bir tepki Pauline Hanson'dan, doğrusunu söylemek gerekirse. Mustafa Bey Sidney'den, Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu istediği her şeyi AKP hükümetine yaptırıyor. Sanki CHP iktidardaymış gibi Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Tayyip Erdoğan hemen onaylıyor. Ne güzel demiş bu dinleyicimiz. KYK konusunda, Kredi Yurtlar Kurumu konusunda Kılıçdaroğlu'nun yorumlarına tepkisi Erdoğan'ın bu yönde olduğu, en azından Kılıçdaroğlu'nu destekleyen böyle yorumladı. Bir başka dinleyicimiz, ismini vermemiş, AKP ve diğerleriyle kıyas HDP'nin farkı Avrupa kanunlarıyla hiçbir rahatsızlığı, hazımsızlığı yoktur. Hodri meydan, getirin Avrupa kanunlarını, bakalım Kürtlerin itirazı var mıdır? Birileri gerçek demokrasiyi tabii ki kabul etmezler, ancak Kürtlere terörist deyip ırkçılığını, dinciliğini saltanatları uğruna kullanırlar demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, birkaç tane daha mesaj var, onları okumak istiyorum. Ali de Rumuzlu dinleyicimiz, Kılıçdaroğlu araba almayı öteleyin, biz iktidara geldiğimizde birkaç ay sonra düşecek diyor. Birkaç ay sonra iktidara nasıl gelecek, darbe mi planlıyor acaba demiş bu dinleyicimiz. Mustafa Bey, geçen gün haberlere konu olan ilginç bir haber, yani şok edici bir haber aslında, ondan bahsediyor. Konya'da polisler bir kontrol noktasında şüphelendikleri araçta 25 kilo uyuşturucu madde yakaladılar. Uyuşturucu kuryesi ve aracı kullanan polis memuru çıktı. Daha da kötüsü, polis memurunun patronu bir cumhuriyet savcısı, ülkenin geldiği son nokta diyor bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, Avustralya'da bahşiş kültürü hakkında ne biliyoruz? Göçmenlerin bilmemesi normal ama Avustralya doğumlular bile bu konuya tam hakim değil. Bahşiş söz konusu olunca Avustralyalılar bölünmüş durumda. Kime ne zaman bahşiş vermemiz gerektiği konusu son derece karmaşık. Avustralya'da doğanlar için bile. Ancak yine de bazı davranışlardan ne yapmamız gerektiğini çıkarabiliriz. Avustralya'da bahşiş kutuplaştıran bir mevzu. Tip veya gratuity adını verdiğimiz bu parasal ödülün kafa karıştırmasının ana nedeni diğer ülkelerdeki farklı alışkanlıklar. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'ndan Bill D, bahşiş vermenin kültürel bir konu olduğunu söylüyor.
Tipping is really a cultural issue. For example, in the United States, essentially it's mandatory.
Amerika Birleşik Devletleri'nde neredeyse zorunlu. Restorana giderseniz hesapta gratuity bölümü var. Taksiye binince de bahşiş vermeniz bekleniyor. Avustralya'da bahşiş daha çok isteğe bağlı olarak yapılan bir eylem diye konuşuyor. Değil, Avustralya'da bahşişin beklediğinizin çok üstünde bir standartta sunulan hizmet karşılığında gösterilen minnettarlık göstergesi olarak görüldüğünü söylüyor.
It is voluntary. You don't have to tip. But that doesn't say tipping doesn't occur. In Australia, it's more an expression of being.
Avustralya'da aldığınız müşteri hizmetine duyduğunuz minnettarlığın göstergesi. Örneğin bir restorandasınız ve garson size çok iyi hizmet veriyor ve yemek çok iyi. Bu durumda insanların çoğu memnuniyetlerini bir şekilde ifade eder diyor. Birçok insan bahşişin gereksiz olduğunu düşünüyor. İkram sektöründe çalışanların koşullarının çok farklı olduğu Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeleri taklit etmemek gerektiğini söylüyorlar. Avustralya'daki ücret yapısı dolayısıyla bahşiş vermek zorunda hissetmemeniz gerekiyor. Avustralya'nın en uzun süreli yemek programının yaratıcısı radyo istasyonu 3RRR'dan Camp Smith şöyle düşünüyor.
You shouldn't feel obliged to give that because of the wage structure that we have here in Australia.
Avustralya'da asgari ücret dünyanın geri kalanıyla karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Amerika Birleşik Devletleri'nde asgari ücret çok düşük ve ikram sektöründe çalışanların yaşamak için bahşişe ihtiyacı var. Avustralya'da aldığınız hizmet iyi veya kötü tamamen kişiye kalmış bahşiş vermek diye konuşuyor. Dide normal bir hizmet karşılığında bahşiş vermenin genelde görülmediğini söylüyor.
The thing about tipping in Australia is its expression of gratitude.
Avustralya'da bahşiş normalin çok ötesinde olan bir hizmet karşılığında memnuniyet ifadesi. Hizmet sıradansa bahşiş talep etmek tuhaf olur. Avustralya'da bir söz var. Ödediğinin karşılığını alırsın diye. Ancak biri hizmet sunarken biraz daha uğraşıyorsa genelde insanlar biraz fazla ödeme yapar diye konuşuyor. Restoranda yemeğinizi yedikten sonra bahşişi ya masaya bırakırsınız ya da kasadaki bahşiş kutusuna. Bahşiş elektronik işlemden sonra bahşiş opsiyonu varsa banka kartıyla da verilebilir. Restoran sahiplerinin bahşişi çalışanlarına aktarması beklenir. Vereceğiniz bahşiş miktarı tamamen size kalmış ancak yine de bazı kurallar var diyor Camp Smith.
Usually in Australia, a tip or a gratuity, as it's sometimes called, is about 10%. Australians are pretty lazy and it is easiest to give 10%.
Toplam hesabın %10'u son derece kolay bir yöntem. Eğer kişi beklentinizin çok üstünde bir hizmet sunduysa %10'un üstüne de çıkabilirsiniz. Ancak Avustralya'da standart bir bahşiş %10 diyor. Yeni yayınlanan bir ankete göre pandemi süresince restoran alışkanlığımızda bahşiş kültürümüzde değişti. Pandemi sırasında ikram sektöründe çalışanların yaşadıklarına tanık olanlar da daha sık bahşiş veriyor. International Markets for Open Tables'ın müdürü Robin Chung, Avustralya'da bahşiş verme kültürünün pek güçlü olmadığını söylüyor.
What we've seen after the pandemic and after lockdowns is a shift in sentiment.
Ancak pandemi yüzünden müşteri tutumunda bir değişim fark ettik diye konuşuyor. Ankete katılan Avustralyalıların %25'i yemek sonrası bahşiş vermeye daha açık. Dışarıda yemek yemek ve ikram sektöründeki çalışanlara yönelik tutumda büyük bir değişim yaşadık diyor. anket en sık bahşiş verenlerin 30 yaş altındaki nüfus olduğunu gösteriyor. Nakit bahşiş sayısı oldukça az. Genelde banka kartıyla, QR koduyla sipariş verirken veya eve servis yazılımlarını kullanırken bahşiş veriliyor. Elektronik sipariş verirken de önünüze çıkan bahşiş vermek ister misiniz türü otomatik uyarıların sizi etkilemesine izin vermeyin.
Our survey says that hasn't changed the way people approach tipping. That's not really been the main driver. The main
otomatik elektronik uyarıların bahşiş verme kararını etkilemediğini belirten Chang, asıl hedefin ikram sektöründe çalışanlara destek olduğunu söylüyor. Avustralya'da taksi şoförleri bahşiş almayı beklemez ancak genelde ücretteki küsurat tamamlanır. Kuaförler, güzellik uzmanları ve otel görevlileri bahşiş beklemez. Eve servis hizmeti sunan Uber Eats veya diğer yazılımlarla çalışanların bulunduğu gig ekonomi adı verilen sektördekiler için durum biraz farklı. Cam Smith açıklıyor.
I tend to give a tip to delivery drivers because those people that are, shall we say, called...
Genelde onlara bahşiş veriyorum. Gig ekonomi girdabına yakalanmış olanlar diğer sektördekilerin sahip olduğu haklara sahip değil. Bu yüzden de eve sipariş getirenlere genelde bahşiş veriyorum diye konuşuyor. Tüm konuşulanları, yazılanları veya tartışmaları kenara bırakırsak, bahşiş konusunda bilmeniz gereken en önemli şey şu. Avustralya'da bahşiş vermek tamamen size kalmış. Evet sayın dinleyiciler, bahşiş kültürü son derece karmaşık bir dizi kuralı aslında içeriyor. Amerika'ya gidenler, Türkiye'de farklı bahşiş kültürleri var. Her ülkede hemen hemen, Amerika'da bahşiş vermeden hemen hemen hiçbir yere gidemiyorsunuz, hiçbir hizmet alamıyorsunuz. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara geri dönüyorum. Bugün genelde aynı dinleyicilerimiz mesaj gönderiyor. Yenişehir'le Rumuzlu dinleyicimiz, Türkiye'de anayasadaki Atatürk'ü koruma maddesi kaldırılmadan ülkeye demokrasi gelmez. Bu maddeyle Atatürk işlediği hangi suçlardan korunuyor? Ayrıca dünyada kurucu liderinin bir maddeyle koruyan başka ülke var mıdır demiş bu dinleyicimiz. Mahmut Bey, ÖTV vergisiyle 2002 senesinden beri 335 milyar lira vergi alınmış. Bu kadar büyük paralar nereye harcandı? Çok soru var ama cevap veren kimse yok diyor. Bir başka dinleyicimiz, Mustafa Bey, önümüzdeki yıl Türkiye'de seçim olacak. Tayyip Erdoğan'ın sağlık sorunları var. Artık yürümekte bile zorlanıyor. Benim tahminim AKP hükümeti Tayyip Erdoğan yerine başka bir aday çıkarabilir demiş bu dinleyicimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olacağını söyledi. Bayağı bir spekülasyon vardı bir ara ama hem MHP lideri Devlet Bahçeli adayımız Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi, hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi aday olacağını söyledi bu arada. Sayın dinleyiciler, 15 yıl sonra Kuzey bölgesindeki federal müdahale sona erdi ve Avustralya tarihinde utanç verici olarak tanımlanan döneme son verildi. Bu bölümü yayın arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı.
Avustralya'nın ırklar arası ilişkiler tarihinde önemli bir dönem hafta sonunda sona erdi. 15 yıl sonra Kuzey bölgesindeki federal müdahale sona erdi ve Avustralya tarihinde utanç verici olarak tanımlanan bu döneme son verildi. 2007 yılında zamanın başbakanı John Howard, şiddete ve çocuklara yönelik cinsel saldırı iddialarına yanıt olarak orduyu ve polisi Northern Territory'nin, yani Kuzey bölgesinin uzak toplumlarına gönderdi. Irk ayrımcılığı yasası, alkolün kapsamlı yasaklanmasına izin vermek ve zorunlu gelir yönetimini başlatmak için askıya alındı. Kuzey bölgesi sağlık çalışanı Marianne Skin, kuralların toplum üyelerini nasıl etkilediğini şöyle açıkladı.
Everybody was painted with the same brush. They basically called all our...
Hepimizi aynı fırçayla boyadılar diyen Marianne Skin, bütün erkeklerimizi pedofil yaptılar ki bu doğru değildi ve hoşumuza gitsin ya da gitmesin bizi temel bilgiler kartına koydular diye konuştu. Müdahale yasalarının çoğu geride bıraktığımız pazar günü sona ermiş olsa da Albanese hükümetinin ortadan kaldırmaya söz verdiği zorunlu gelir yönetimine izin veren federal hükümet mevzuatı devam ediyor. Uzaktan denetlenen alkol yasakları da ortadan kalktı. Yerine bölge hükümetinin opt-in sistemi geldi. Birbirinden bağımsız yerli toplumlar artık alkol kullanmayı ya da kullanmamayı tercih edebilir ki şimdiye kadar 7 toplum bunun için kaydoldu. Kuzey Bölgesi Adalet Bakanı Chancey Page, yerel halkın değişikliklerden haberdar edilmesini sağlamak için sistemlerin devreye girdiğini söyledi.
We've been working across the board, across the Northern Territory with remote territorians.
Bakan Chancey Page, Kuzey Bölgesindeki uzak toplumlarla birlikte çalışarak alkol kullanmayı tercih edip etmeyeceklerine veya bu kısıtlamalar kalktığında bu toplumlara alkol getirebileceklerine dair karar vermek için yeterli bilgiye sahip olduklarından emin olmak için çalışıyoruz diye konuştu. Ancak aborjin örgütleri defalarca hükümet yaklaşımının işe yaramayacağını söyledi ve kapsamlı alkol yasaklarının devam ettiği ve toplumların bunları kaldırmak için başvuracağı bir devre dışı bırakma sistemi için çağrıda bulundu.
SBS Türkçe'ylesiniz. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlarla devam ediyoruz. Sidney'den Hasan Bey, Atatürk'e hakaret kanunu, o koruma kanunu değil demiş. Neden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuyla bu kadar uğraşırlar anlamış değilim diyor. Bu tip kanunlar demokratik ülkelerde pek yok. Yani hiç yok herhalde. Tayland'da var buna benzer kraliyet ailesine hakaret, suç ve hapse gönderilen eleştirince hapse gönderilen gazeteciler çok sayıda var. Hatta 2000'lerin başında Türkiye'de bu kanunla ilgili bayağı bir eleştiri konusu olmuştu. Çünkü bir ekonomist araştırma yapıp Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Türkiye ekonomisinin çok da büyümediğini, iyi büyümediğini yani verilere dayanarak sunmuştu araştırmasında. Bu kanunu ona, o kişiye, akademisyene suçlamak için kullanmışlardı diye hatırlıyorum. Yani bu eleştiri konusu, yani genelde demokratik ülkelerde bu tip lemeciste diyorlar galiba, onlara bu tip kanunlar olmuyor genelde. Fatoşa'nın bütün kurumlar, bütün yetkiler Erdoğan elindeyken nasıl olmuş da ÖTV'nin yetkileri bugüne kadar Erdoğan emrine girmemiş diyor. Bundan önce hükümetteydi, bakanlar kurulundaydı bu yetki. Neden değişiklik yapma gereği hissettiler? Sonuçta hükümet de Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümeti. Neden bunu gerekli buldular? Ben de pek anlamadım doğrusunu söylemek gerekirse. Belki gazeteci Yavuz Oğan'la bu konuyu da tartışırız Cuma günü. Eğer bir sorunuz varsa lütfen bana gönderin, bu telefonla SMS olarak gönderebilirsiniz. 0429 99 62 63. Geçen hafta da birkaç dinleyicimizin sorusunu ona sormuştuk. Sayın dinleyiciler, Avustralya'da yeni bir araştırmaya göre gençlerin %3'ünün oyun alışkanlığı, internet üzerinden oyun alışkanlığı tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Bu bölümde yayını arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
Avustralya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre çok fazla video oyunu oynama ciddi davranış sorunlarına, okulu kaçırmaya ve saldırganlığa neden olabilir. Sydney'deki Macquarie Üniversitesi'nden araştırmacılar gençlerin %3'ünün bilgisayar oyunlarına olan bağımlılıktan etkilenebileceğini duyurdu. New South Wales'taki okul tatilinin son günü ve dükkanlar son dakika okul malzemelerini alan çocuklarla dolu. Ancak alışverişteki birçok çocuk eve gidip bilgisayarın başına geçmeye oldukça hevesli. 8 yaşındaki Lee Louis Pokemon oynamayı seviyor. ve bazen oyunu kapatmanın zor olduğunu itiraf ediyor. İnternette oyun oynamak beni mutlu ediyor diyen Louis, bazen kapatmak zor oluyor çünkü biraz daha oynamak istiyorum diye konuştu. Bu konuda Louis yalnız değil. Birçok ebeveyn çocuklarının ekran başında geçirilen zamanla ilişkin mücadeleyi çok iyi biliyor. İki çocuk babası Max Roberts bu konuda şunları söylüyor. Onların bilgisayarları kapatmasını sağlamak her zaman zor oluyor diyen Max, bazen biraz fazla bağımlılık yapabiliyor ama bence ondan bir şeyler de öğreniyorlar diye konuştu. Çoğu durumda oyun zararsızdır. Ancak çocuklar uyku, okul ve sosyal etkinlikleri kaçırıyorsa bu daha ciddi bir şeye işaret ediyor olabilir. Macquarie Üniversitesi araştırmacıları New South Wales Lisesi'nde 7. ve 10. sınıflardan 900 öğrenciyle anket yaptı. 15 erkek ve 9 kız öğrencinin zihinsel sağlık durumunun bilgisayar oyunu bağımlılığına ilişkin kriterleri karşıladığını buldu. Bu, ankete katılan nüfusun neredeyse %3'üne tekabül ediyor. Çocuk psikoloğu ve doktora adayı Brad Marshall bu sayının uluslararası çalışmalarla tutarlı olduğunu söylüyor.
If there's some 4 or 5 million kids in Australia, you're talking about tens of thousands of kids here. What we also see is that up to 10%
Avustralya'daki 4 ya da 5 milyon çocuktan bahsediyoruz. Buradaysa on binlerce çocuktan bahsediyoruz diyen Marshall, ayrıca grupların %10'unun alt klinik seviyeler dediğimiz tehlikeli oyun oynama olduğunu görüyoruz. Yani alt klinik seviye 400 binle 500 bin Avustralyalı çocuk arasında diye konuştu. Çalışma, dürtüsellik, düşük benlik saygısı veya aile çatışması dahil olmak üzere oyun bağımlılığına sahip olması muhtemel çocuklar arasında benzerlikler buldu. Ancak araştırmacılar bu tetikleyicilerin tedavi edilebileceğini söylüyor.
If someone like myself works with a child or a family on reducing the conflict at home,
Marshall, benim gibi biri evde çatışmayı azaltmak veya günlük gerçek dünyada onları sosyal olarak daha aktif hale getirmek için bir aileyle birlikte çalışıyorsa, o zaman bu aslında günden güne çocuğun hayatını olumlu yönde etkilemek için yeterli olabilir diye konuştu. Dijital oyun danışmanı Leonie Smith, çocuklar gecenin bir yarısı oyun oynamak için kalkıyorsa müdahale gerekebileceğini söylüyor.
If they're becoming very anxious when you're trying to get them off the game, if they're really pushing back.
Smith, eğer onları oyundan çıkarmaya çalışırken çok endişeleniyorlarsa, gerçekten bu konuda geri adım atıyorlarsa ve potansiyel olarak şiddete başvuruyorlarsa, yardım veya tavsiye almaya ya da oturup çocuğunuzla bir teknoloji planı hazırlamaya bakmanız gerekebilir diye konuştu. Ancak oyunları hazırlayanlar daha hızlı refleksler ve problem çözme becerileri gibi oyun oynamanın bazı faydaları olduğunu da söylüyor. Jack, Melbourne'daki video oyun mekanı Fortress'te internet üzerinden oyun oynuyor.
Lot of social skills. I'm very awkward in social situations, but now once I started playing.
Birçok sosyal beceri söz konusu. Sosyal durumlarda çok beceriksizim ama şimdi video oyunları oynamaya başladım diyen Jack, internet üzerinden daha fazla insanla konuşmaya başladım ve kendime çok daha fazla güveniyorum diye konuştu. Diğer tüm yaşam dengeleri gibi uzmanlar bilgisayar oyunlarında da ılımlılığın kilit nokta olduğunu söylüyor.
Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Öne çıkan haber başlıkları: Avustralya'da enflasyonun maaş artışının çok üzerinde %6.1 olarak gerçekleştiği açıklandı bu ay için. Ayrıca COVID-19'da son 24 saatte en az 82 kişi, biri 23 aylık bir çocuk olmak üzere 82 kişi hayatını kaybetti Avustralya'da. Pandeminin başından beri ölüm sayısı COVID-19'dan yaklaşık 11.500 civarında. Bunu da size hatırlatalım. Sayın dinleyiciler, bir sonraki radyo programımız yarın saat 14'te başlayacak. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.